gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için. Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte bugün yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz. Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılandığı bir gün. Nevruz'un kültürümüzdeki yeri üzerine değerlendirmeleri Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocamızdan öğreneceğiz. Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın, düğün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. 21 Mart Aşık Veysel'in ölüm yıldönümüydü. Büyük ozanı saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Aşıklık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan halk ozanımız Aşık Veysel'in hayatı ve eserlerinin içeriği üzerine değerlendirmeleri Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz'dan alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Kozgal halkım yeter sefalar. Kozgal halkım yeter şunca cevrü cefalar. Ah cevrü cefalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün Nevruz'u konuşacağız. Özellikle kültürümüzdeki yeri üzerine değerlendirmelerinizi rica edeceğiz. Nevruz, evet, yeni gün olarak hep duyuyoruz, biliyoruz ama tabii anlamı çok büyük. Nevruz nedir? Anlamı nedir? Geçmişten günümüze nasıl gelmiştir? Bu konuyla başlayalım dilerseniz.
Belki ben de ulusumuzun bu ulu gününü, yeni gününü, Nevruz'unu kutlayarak başlamalıyım. Tabii Nevruz kuzey yarıkürede ekvatorla dönence arasındaki hemen hemen bütün toplulukların hayatında önemli bir yere sahip. Çünkü geceyle gündüz eşitleniyor. Bu yeni modern bir bilgi değil. İnsanlığın çok eski çağlarından beri bu tarihte geceyle gündüzün eşitlendiği biliniyordu. Hayvancılıkla uğraşan topluluklar açısından kışın bittiği, yaylalara göçün başladığı bir dönem. Onun için son derece önemli. Kuzuların büyümüş olması lazım, yürüyecek çağa gelmiş olması lazım, ön hazırlıkların tamamlanması lazım. Dolayısıyla bizim gibi göçer evli ya da hayvancılıkla uğraşan toplulukların hayatında son derece önemli bir yere sahip. Diğer hayat tarzı olan ziraat ya da tarımcılıkla uğraşanlar açısında son derece önemli bir yere sahip. Çünkü ekim yapılabilmesi için toprağın tav tutması lazım. Ne çok sulu olacak tohumu çürütecek, ne çok kuru olacak toprağı işte tohumu kurutacak. Tavda oldu mu olmadı mı bunu bakmak, anlamak açısından bugünler önemli. Kısaca geçmiş çağlarda kuzey yarıkürede ekvatorla dönence arasında yaşayan bütün toplulukların hayatında önemli. Hem geçimleri bakımından hem de geceyle gündüzün eşitlenmesi bakımından. Kış bitmiş, yeni bir yıl başlayacak, yeni bir mevsim başlayacak. Yaz ayları başlayacak, dolayısıyla yılbaşı olarak seçilmiş. Şimdi biz halk kültürünü ya da folkloru, eski bir folklorcunun şöyle güzel bir formülasyonu var. Bazen eski şişelerde yeni içecektir, bazen de yeni şişelerde eski içecektir.
Ne güzel.
Dolayısıyla bu 21 Mart geceyle gündüzün eşitlendiği hayat tarzları açısından bu kadar önem taşıyan bir gün, her kültürde farklı farklı anlamlar yüklenmiştir ona ve zaman içerisinde yüklenmeye devam edilmiştir. Mesela biz Türklerin hayatında yüklenmiş olan en eski anlam, 17. yüzyılda Hive Hanlığı yapan Ebul Gazi Bahadır Han güzel bir kitap yazmış Türklerin Soykütüğü diye. Orada kaydetmiş bunları. Ergenekon'u anlatır ve Ergenekon'dan bir pir demircinin marifetiyle, eliyle çıkışımızı anlattıktan sonra Türkler o günü unutmadılar, kaydettiler ve o günlerde kağanlar, hanlar, beyler örs üzerinde demir dövdüler. O günün anısını, Ergenekon'un hatırasını yaşattılar diye kaydeder. Bu Türk kültür tarihinde Nevruz'a yüklenen en eski anlamdır. Ama daha sonra bildiğiniz gibi biz İslamiyet'i kabul edeceğiz ve Nevruz'a, yeni güne, yılbaşına yeni anlamlar yüklemeye devam edeceğiz. İşte bunlar Hazreti Havva ile Adem'in buluşması, Hazreti Ali'nin doğum günü, Hazreti Fatma ile evlenmesi yahut Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yararak karşıdan karşıya geçmesi gibi İslami dönemde de pek çok İslami anlamlar yükledik, referans noktaları yaptık ve müthiş törenlerle de bunu kutladık. Padişahımızdan dağ başındaki en küçük, ne bileyim, en fukara oduncu kulübesine varıncaya kadar devletimizin her yerinde kutlandı. Dolayısıyla bu bizim milletimizin tarih içinde yüklediği anlamlar bunlar ama buna yeni anlamlar da yükleniyor zaman içerisinde. Mesela Demirdağ eridikten sonra biz çıktık ama demir perde parçalandıktan sonra da Sovyetler Birliği'nden bir yığın orada yıllarca baskı altındaki kardeşlerimiz çıktı, bağımsız oldu. Özbekistan bağımsız oldu, Kazakistan bağımsız oldu, Türkmenistan bağımsız oldu, Azerbaycan bağımsız oldu. Efendim Kırgızistan bağımsız oldu. 5 tane yeni Türk Cumhuriyeti çıktı, bağımsız oldular. Ama hala bağımsız olmayan 30-40 tane farklı Türk topluluğu var. Kimisinin tüzel kişilikleri, muhtar cumhuriyetleri var. Kimisinin hiçbir hakkı yok ve çok ciddi baskılar altında. Dolayısıyla iki Avrupa büyüklüğünde 20 milyon kilometrekareye yayılmış 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz biz, Türk dünyası dediğimiz. Bu Türklerin, Türk boylarının birbirlerini tanıdıkları, bildikleri, kardeşliklerini anladıkları, tazeledikleri bir anlam yüklemeliyiz ona. Türk Hürriyet ve Kardeşlik Günü yahut Türk Özgürlük ve Kardeşlik Günü diyebiliriz. Bu yeni anlamlardan birisi olabilir. Bağımsız olan diğer Türk Cumhuriyetleri bugünü 2 günlük, bazısı 3 günlük, bazısı 1 günlük resmi tatiller ilan ettiler. Bizim devletimizin yetkililerinin de belki ilk fırsatta yapmaları gereken işlerden birisi bu. Ya 1 gün ya da 2-3 günlük bir bayram tatiline, resmi bayram tatiline dönüştürmeliyiz. Çünkü Türk dünyasının diğer kesimlerinde çok muazzam, büyük şölenlerle kutlanılıyor. Bütün devlet daireleri halka yemekler sunuyorlar, ikramlarda bulunuyorlar, eğlenceler tertipliyorlar ve devlet yetkilileri de o devlet görevlilerinin çalışmalarını kontrol ediyorlar. Yani halk ve devlet yöneticilerinin kaynaştığı, birleştiği bir gün Türk dünyasında kutlanışıyla. Bu yeni anlamıyla Türk dünyası özgürlük ve kardeşlik günü olarak kutlanırsa, özgürlüğünü kaybetmiş, kültürel sıkıntılarla karşı karşıya kalan diğer 30-40 tane Türk dünyasındaki toplulukların da dertleriyle dertlenebiliriz. Onlarla daha yakından ilgilenebiliriz. Birliğimizi ve kardeşliğimizi de pekiştirebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, güzel bir paylaşım günü sizin de ifade ettiğiniz
bu
gibi.
Bu hem güncellenmesini sağlar Nevruz'un, hem de bu büyük dünyanın birbiriyle yakınlaşmasını ve kardeşleşmesini sağlar. Bundan başka biz ırkçılıktan çok çeken bir milletiz. Irkçılık yapmayan, ırkçılık yapmayı da istemeyen bir milletiz. Ama tarih boyunca ırkçılıktan çok çekmiş bir milletiz biz. 1821'de mesela Yunanlılar Mora'yı ele geçirince biz Türkleri ve diğer Müslümanları katlettiler. Hatta bizden geriye kalan kedi ve köpekleri de yakarak yok ettiler. Bu ırkçılık değil de nedir? Dolayısıyla bunun gibi pek çok başımıza gelen felaketi unutuyoruz. Ve bunlarla ilgili ne bir anıt dikiyoruz sağa sola, ne de küçük bir plaket koyuyoruz hatırlayalım diye. Ama Nevruz'a yükleyeceğimiz yeni güncel anlamlardan birisi de ırkçılıkla mücadele günü olursa, milletimiz kendisine karşı gösterilen ırkçılıkların hiç olmazsa farkına varır, onlarla ilgili bir takım bilgiler ve tavırlar geliştirir diye düşünüyorum. Bu da mutlaka Nevruz'a yüklenmesi gereken yeni ve güncel anlamlardan biridir diye düşünüyorum.
Değerli hocam, her ulus kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştiriyor Nevruz'u. Türkiye'de bu semboller neler? Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde nasıl ifade ediliyor?
Şimdi bayramlar topluluk hayatından köklerini alıyorlar ve çoklu perspektiflere sahipler. Bu anlamda bayramlar bir nevi kağıt oyunundaki kartların yeniden karılıp dağıtılması gibi bir yıl boyunca toplumsal hayatta, ilişkilerde meydana gelen üzülmeler, kırılmalar, dargınlıklar, kırgınlıklar, bunların giderildiği, bu kırışıklıkların adeta ütülenerek ortadan kaldırıldığı günlerdir. Dolayısıyla bizim bütün bayramlarımızda olduğu gibi Nevruz'da da özellikle küslerin barışması, dargınlıkların kalkması esastır. Esas olan ve budur. Buna vurgu yapılır ve buna bağlı olarak da küçüklerin büyükleri ziyaretleri, bayram ziyaretleri önemli bir yer tutar. Hal böyle olunca ister istemez bayramla ilgili özel yemekler, özellikle Azerbaycan'da semeni ve onun etrafındaki hazırlananlardır, benzeri meyvelerden oluşan tabaklar, baklavaya kadar giden yemekler, çörekler, börekler, Türk dünyasında bayram koşu denen sadece Nevruz için yapılan özel aşlar, yemekler yer alır ve bunlar gelenlere devamlı ikram edilir. Yani toy bayram deyince yemek olmazsa olmazıdır, içmek olmazsa olmazıdır. Bu geziler bir araya getirir insanları. Bunlar geleneksel olanlar. Tabii ki bunun da bayram temizliği var, hazırlığı var. Onlar var, Türkiye'de var. Biraz da mevsime ve bulunan coğrafyaya göre değişebilir. Ben Ege'liyim, Kuzey Ege'de Nevruz demeyiz biz mesela, Mart 9'u deriz. Mart 9'u. Mart 9'unda benim ailem Mivadil, Midilli'den Türkiye'ye geldiler. Mart 9'unda Ayvacık'ın tam karşısında Midilli'nin büyük bir dağı vardır. At yelesine benzediği için Yele Dağı deriz. O Yele Dağı'nın zirvesine çıkılırmış. Orada İskender Baba adlı büyük bir yatır, evliya türbesi var imiş. Ve orada Ayazma denilen bir suyun da yanında kadınlar, kızlar, çoluk, çocuk yemekler yiyerek, oyunlar oynayarak yahut mantufar denilen maniler çekerek onlarla eğlenirlerdi. Tabii hepsinin ötesinde ateşten atlama olmazsa olmazdı. Ateş Türk kültüründe temizleyicidir. Mesela Zerdüştlerde, Meclisilerde ateş pis ve kirli olarak kabul edilir. Farsların eski atalarında falan. Ama bizim atalarımız ateşi temizleyici olarak kabul ederler. Özellikle tarihi kayıtlardan mesela Bizans Büyükelçisi Zamarkos Göktürklere elçilik vazifesiyle geldiğinde onu hemen Kaan'ın huzuruna çıkarmazlar. Ateşten atlatarak, ateşin üzerinde tütsüleyerek, o tütsülerden onun temizlenmesini, arınmasını sağlayarak Kaan'ın huzuruna çıkarırlar. Ateş hem temizleyici hem de sağaltıcı, bir takım hastalıklardan, mikroplardan temizlediğine, sağalttığına inanılan bir uygulama. Binlerce yıldan beri bu kutlamanın varoluşu ve devam edişi güzel, sevindirici bir şey. Kültürel süreklilik bağlamında Türkiye'nin de hemen her yerinde kutlanılıyor. 9 Mart'ta da Hıdrellez'de de bu tür bahar şenliklerinde, mevsimlik bayramlarımızda ateşten atlamayı kutluyoruz. Onun üzerinden o ritüelleri yapıyoruz. Çimler üzerinde yuvarlanmalar var aynı şekilde bahar çimlerinde. O da her türlü işte ağrıyı, sızıyı alıp götüreceğine ve iyileştireceğine inanılıyor. Sabahın erken saatlerinde taşların altına bakarak insanlar gördükleri böcekleri, hayvanları yorumlayarak bir nevi fal tutuyorlar. Böyle uygulamalar da var. Hı hı. O tip uygulamalar da var. Nevruz tabii ki yılbaşı. Şimdi bizim şu anda miladi takvimi kullanıyoruz ve yılbaşımız ocağa dönmüş durumda ama daha önce hicri her yıl değişir. Fakat bizim hicriden başka kullandığımız güneşe bağlı bir de Rumi takvim dediğimiz takvim var ki o bildiğiniz gibi miladi takvimle birebir örtüşür ve yakın zamanlara kadar Türkiye'de vergilerimiz eski yılbaşında yani Mart başında toplanılırdı. Hı, evet. Dolayısıyla gerçek yılbaşımız bizim. 21 Mart'ta kutlanılan yeni gün, Ulus'un Ulu Günü dedikleri Kazakların bu Nevruz'dur. Nevruz günlerinin asıl tarihi kültürel plandaki anlamı böyle. Ben bunlara yeni anlamlar yüklenmesinden bahsediyordum. En son bahsettiğim ırkçılıkla mücadele günü anlamı konulmalı demiştim. Bir başkası da biz her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızı denize kaybediyoruz. Erozyon her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızı alıp götürüyor. Nevruz'a erozyonla mücadele ve ağaç dikme günü gibi bir anlam yükleyip geniş kitleleri bununla harekete geçirmekte fayda var. Bu şekilde bir seferberlikle Anadolu'dan her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağın denize dökülmesinin de önüne geçebiliriz. Biz bu geleneksel binlerce yıldan beri kutladığımız Nevruz'a bu tür yeni anlamlar, güncel anlamlar yükleyerek onu güncellemeli ve millet hayatının tamamını içine alacak şekilde kutlamalara yön vermeliyiz, şekil vermeliyiz. Aksi halde geçiştirmiş oluruz Nevruz kutlamalarını.
Evet hocam, aslında çok farklı alanlara da değinerek Nevruz'a yeni anlamlar katmamızın öneminden bahsettiniz. Sizin de dediğiniz gibi eğer madem Nevruz yeni günse yeni hayat, yeni umut, mutluluk hep bunları çağrıştıran bir sözcük, anlamına da tüm bu yeni ve güzel şeyleri yüklemek gerçekten bizim hayatımızda da yeniliklere yol açar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için ve tüm hem Türkiye'nin hem Anadolu'nun hem tüm Orta Asya'daki kardeşlerimizin Nevruz bayramlarını bir kez daha sizin de vesilenizle kutlamış olduk.
Kutlu olsun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Nevruz'un kültürümüzdeki yeri üzerine değerlendirmelerini aldı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var.
Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez baca yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.
Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ah ne gelsemdi ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsendi ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solanır türlü çiçeği, kimler gülmüş kim gülecek. Yalanan ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Ah gün ikindi akşam olur, var ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Bu ilkin değil, akşam olur, var ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
21 Mart Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü. Saygıyla evet. Rahmetle anıyoruz Büyük Ozan'ı.
Evet, ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun. Büyük eserler bıraktı. Hı hı. Hem sözüyle hem temasıyla hem müzikleriyle az önce de onlardan birini dinledik. Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden biri. Yerini ve önemini söylemek istersek nelerden bahsederiz?
Evet, çok doğru bir yerden giriş yaptınız. Gerçekten aşıklık geleneğinin son temsilcilerinden biri. Özellikle 20. yüzyılın yetiştirdiği belki de en önemli şairlerden biri. Tabii gözlerinin görmüyor olması, şiirlerindeki o tabii söyleyişi ve ezgilerinin son derece doğal oluşu, söyleyişin lirik oluşu ve dilinin çok sade oluşu aslında Aşık Veysel'i çok anlaşılır ve sevilir hale getiriyor. Hayatına baktığımızda Aşık Veysel'in böyle hep handikaplarının olduğunu, acı dolu bir hayatının olduğunu görüyoruz. Tabii bu acılar, yaşadığı bu olumsuzluklar onun şiirine, hayatına ve dolayısıyla şiirine de, sazına da yansıyor. Ve ağırlıklı olarak da aslında kendi hayatından beslendiğini ve kendi hayatından yola çıkarak hayatı nasıl irdelediğini görüyoruz. Aşık Veysel işte biliyoruz gözleri görmüyor. Küçük yaşta çiçekten dolayı gözünü kaybediyor. Hı. Derken ikinci gözünü yine çok talihsiz bir kaza sonucu kaybediyor. Ve bu bir kere onun hayatının en büyük açmazı haline getiriyor Aşık Veysel'i. Bir inziva hayatı yaşamaya başlıyor. Derken babasının aldığı saz onu biraz olsun hayata bağlamaya başlıyor. Çünkü köylerine gelen aşıklar, onların söyledikleri şiirler ve onların sazı Aşık Veysel'i çok etkiliyor ve bir şekilde türküyle ve şiirle hayata bağlanıyor Aşık, hı hı, Veysel. Derken askerlik dönemi geliyor ve gözlerinin görmemesinden dolayı askere de gidemeyince hayatın ikinci inziva dönemini yaşamaya başlıyor. Erkek kardeşi askere gidiyor ve çok az insan var zaten
tam
etrafında.
Tam da aslında Birinci Dünya Savaşı dönemi değil,
evet,
mi?
Evet, tam da o dönem. Ve bu yani onun vatani görevini yerine getirememesi işte vatanla ilgili şiirlerinin aslında kaynağını oluşturmaya, hı hı, başlıyor. O günlerde bunun çok farkında değil ama ileride işte Ahmet Kutsi Tecer'in onu özellikle davet ettiği bir toplantıdan sonra işte Aşık Veysel'i tanımaya başlıyoruz. O günden itibaren hayatında bir dönüm noktası başlıyor aslında Aşık Veysel'in. Ahmet Kutsi Tecer herhalde hayatının ikinci başlangıcı diyebiliriz Aşık Veysel'in. İşte vatanla ilgili yazdığı bir şiiri var. Onu mutlaka Atay'a okumak istiyor. Atatürk'e okumak istiyor ama maalesef ulusa kadar 3 günlük yol yürüyüp geliyor ama Atatürk'ü görmeden geri gitmek zorunda kalıyor. Onu çıkartmıyorlar Atatürk'ün huzuruna. Ve bunu yıllar sonra kızı çok hazin bir hikaye olarak anlatıyor. Gözlerinin görmemesinden sonra babamın en büyük üzüntüsü Atatürk'ün karşısında o şiiri okuyamamak oldu diye izah ediyor. Gerçekten hani hayatına baktığımızda evet, dokunmadığı konu kalmamış aslında. İşte demin de söylediğim gibi işte gözlerinin görmüyor oluşu onun o lirizmini çok ciddi anlamda etkilemiş. Her konuda şiir söylemiş. Hepsi orijinal ve kendine has şiirler. Ve bunları çok güzel ezgilerle de terennüm etmiş. Tabii dediğim gibi hani kendi ferdi duygularından ve düşüncelerinden yola çıkarak, kendi dünyasından yola çıkarak yazdığı şiirler yanında etrafında olup biten ne varsa hani doğaya ilişkin, hayata ilişkin, dünyanın evrensel bir takım koyduğu kurallara ilişkin ne varsa bunların hepsini aslında şiirlerine konu etmiş Aşık Veysel. Tabii sazın ve sözün en önemli üstadlarından biri hiç şüphesiz. Görmeyen gözlerine rağmen ilim ve irfan ile milletinin bilinçlenmesine son derece önemli rol oynamış bir şair. O görmeyen gözleriyle aslında dünyanın belki de henüz akıl yoramadığı, fikir yürütemediği konularda fikir yürütmüş, insanların eşit olduğuyla ilgili, sınıfsal eşitsizliklerin kalkmasıyla ilgili fikirleri, mesela Birleşmiş Milletler'in nice yıllar sonra aslında bir kararına bağlanmış. Hı hı. Aşık Veysel çok daha önce keşfetmiş bütün bunları ve şiirlerinde terennüm etmiş. Dolayısıyla hani ben biraz da dediğim gibi Aşık Veysel çok üretken bir şair. Her konuda şiir söylemiş ama biraz gündemle de belki de hayatımıza bugünlerde en fazla tesir etmesi gereken şiirleri bunlar olduğu için biraz bu konuyla ilgili şiirlerinden izah ederek konuyu açıklamak
tabii,
istiyorum.
Tabii, ne güzel olur.
Şimdi baktığımızda Aşık Veysel'in şiirlerinde hep insanı merkeze alan bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Ve bu tutumuyla da insanlar arasındaki eşitliğin aslında bir sözcüsü durumunda. Ona göre işte ırk, dil, din gibi bir takım varoluşsal hani farklılıklar doğuştan getirdiğimiz eşitliğin aslında önüne geçmemeli. Yani bunun üzerine hep yani felsefesini bunun üzerine kurmuş Aşık Veysel. Ontolojik açıdan da her insanın temiz olarak doğduğunu ama işte hayatın bir takım ne diyelim açmazlarının, sıkıntılarının insanları bir şekilde bozduğunu düşünmüş. Ve bunu da mesela şu şiirinde çok güzel dile getirmiş. Diyor ki, göklerden süzüldüm, tertemiz indim. Yere indim, yedi renge boyandım. Boz bulanık bir sel oldum, yürüdüm. Çeşit çeşit türlü renge boyandım. Yani bu çok aslında o kadar saf, o kadar arı bir Türkçe ile Aşık Veysel'in dünya görüşünü bize anlatıyor ki şu dört mısra. Bu dizelerde işte yeryüzündeki, insanın yeryüzündeki yaşantısına ve inanışlarına bağlı değişimini son derece sembolik bir dille aslında dile getirmiş. Eşitsizliğe karşı tavır aldığı şiirleri dediğim gibi çok fazla. Ve Aşık Veysel zaman zaman kendi varlığından hareketle, zaman zaman da doğrudan insanların bu olumsuz tutumunu aslında sorguluyor. Mesela şu şiirinde de bu sorgulama ifadelerini görüyoruz. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün, ben saç mıyım diyor. Ya o kadar temiz, o kadar duru bir Türkçeyle, dediğim gibi insanoğlunun çok nice sonra ulaştığı ve uluslararası toplumun dillendirdiği bir takım ifadeleri Aşık Veysel'in şiirinde çok erken tarihlerde görüyoruz. Yani zamanının çok önünde bir şair gerçekten. Yine Aşık Veysel'in aynı toprak üzerinde yaşayan çeşitli gruplar arasındaki ırksal farklılıkları ve bu farklılıklardan doğan toplumsal yabancılaşmayı yine bu düşünceleri açan bu düşünceleriyle çağları aşan bir filozof edasıyla dile getirdiği şiirlerle de karşılaşıyoruz. Mesela çok bilinen bir şiiri, Senlik Benlik Nedir Bırak isimli bir şiiri vardır. İşte hemen ilk dörtlüğünü okuyalım. Kürtü Türkü Çerkezi hep Adem'in oğlu, kızı beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi diyor. Ve bu dizelerle de özü aynı olan, işte birlikte sevinen, birlikte ağlayan, göğüs göğüse savaşan, vatan için aynı etkinliklerde bulunan, farklı etnik ve dini grupların arasında hiçbir fark olmadığını ve hepsinin eşit olduğunu aslında söylüyor Aşık Veysel bize. Bu eşitliğin en önemli sebebini de insanın yaratılışının özünde var olan toprağa bağlıyor aslında. Toprak tabii ki insanın ham maddesi. Aşık Veysel'in dünya görüşünde de böyle yer alıyor. Ve yaratılıştan gelen eşitliği de şu şiirinde görüyoruz. Topraktandır cümle beden. Nefsini öldür ölmeden, böyle emretmiş yaradan, sen kalemsin ben uçmuyum diye soruyor. Bu ifadede de aslında evet Aşık Veysel'in gerçekten insanın yaratılışından getirdiği eşitlik duygusunu, eşitlik konusunu ne kadar güzel işlediğini görebiliyoruz. Evet, milletlerin varlıklarını sürdürmeleri, beraberce yaşamaları, barış içinde yaşamaları işte bu birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine bağlı. Aşık Veysel de bunu gerçekten çok önceden fark etmiş ve dediğim gibi çağları aşan duru bir biçimde çok güzel ifade etmiş. Senlik benlik nedir bırak şiirinde mesela yine bir başka dörtlüğünde bu durumu da analiz etmiş. Diyor ki Allah birdir, peygamber hak Rabbül alemindir. Mutlak senlik benlik nedir bırak söyleyeyim geldi sırası diyor. Yani bu sınıfsal, dini, etnik farklılıkların hepsini dışarıda bırakmamız gerektiğini ve özümüzün toprak olduğunu düşünerek herkesin eşit olduğunu ifade eden onlarca şiiriyle karşılaşıyoruz. Bütün bu dizeler bize gerçekten onun bu tutum karşısındaki eleştirel bakışını çok net bir şekilde ortaya koymuş. Dediğim gibi hani Aşık Veysel'in yaşadığı zaman dilimi, siyasi kavgaların ve fikir çatışmalarının da çok yoğun olduğu bir dönem. Özellikle işte 30'lu yaşları, 40'lu yaşları Aşık Veysel'in. Bu toplumsal fertlerin, toplumdaki fertlerin ikilik yaşadığı, siyasi açıdan, dini açıdan son derece hani ikiliğe yol açıldığı bir dönemin ortasında aslında şiir vermeye başlıyor Aşık Veysel. Bu bakımdan bunlardan da çok büyük ölçüde etkilenmiş ve bunun üzerinde çok fazla durmuş ve ben buradan insanlığın gerçekten büyük ölçüde aydınlanacağını düşünüyorum. Hala Aşık Veysel'in şiirleri yıllar öncesinden bugünü aslında aydınlatan bir ışık durumunda. Benim şahsi fikrim bu. Bütün aslında hani türkü severlerin ve Aşık Veysel'i iyi tanıyan ve iyi özümseyenlerin hakkını teslim edeceği bir durum diye düşünüyorum.
Evet, içeriği ayrı güzel, müzikleri apayrı.
Evet.
Ve şiirler de dediğiniz gibi sanki böyle bir baştan sona senaryo gibi.
Evet.
Yani giriş bölümü var, gelişme bölümü var, sonuç bölümü var. Sanki o hani hayatın başlangıcı, ortası, sonu gibi bütün şiirlerinde öyle bir şey hissederim. Ben hep.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi aşıklık geleneğinin önemli bir temsilcisi, hatta son temsilcilerinden diye hep anıyoruz Aşık Veysel'i. Aşıklık geleneğinin belli kuralları var. Baktığımızda Aşık Veysel'in aslında bu kurallara çok fazla da riayet etmediğini ama buna rağmen aşıklık geleneği içerisinde kendine çok önemli ve haklı bir yer bulduğunu görüyoruz. Mesela usta çırak ilişkisi içinde yetişmesi lazım aşıklık geleneğine mensup bir aşığın. Ama Aşık Veysel'in büyük ölçüde bundan muaf olduğunu görüyoruz.
Bireysel mi hep?
Evet, genellikle aslında şey, yani bir öğrenci yetiştirmemiş, bir çırak yetiştirmemiş. Kendisinin bir ustası, belli bir ustası yok. İşte dediğim gibi Sivas'ın Kışla ilçesine, köyüne gelen aşıkların terennümlerinden beslenmiş ve oradan türküyle ilişki kurmuş kendi. Dolayısıyla hani buradan hareketle de Aşık Veysel'in buna rağmen kendine burada yer edinmesi, aşıklık geleneği dediğimiz koca bir geleneğin içinde yer bulması, onun şiirinin, kaleminin ve sazının ne kadar kuvvetli olduğunu, haklı olarak bir yer edindiğini gösteriyor bize.
Evet. Büyük Ozan'ı saygıyla anıyoruz. Yavaş yavaş da sizinle olan bölümümüzün son dakikalarına geliyoruz. Evet. Değerli hocam, neler söylemek istersiniz son dakikalarda?
Evet. Aşık Veysel gerçekten ölüm tarihi itibariyle de aslında çok ilginç bir tarihe denk gelmiş. 21 Mart'ta kaybetmişiz Aşık
Veysel'i. Gece gündüz eşitliğinin olduğunu.
Bir Nevruz sabahı gözlerini yummuş hayata. O gün pek çok özel günün bir araya geldiği bir gün aslında 21 Mart. Mesela ağaç dikme günü. İşte engelli bir takım engelli insanları andığımız gün. Down sendromlular günüydü yanılmıyorsam. Aşık Veysel şiiriyle aslında bugünlere de, bu özel günlere de neredeyse temas etmiş. Nevruz'la ilgili şiirleri var. İşte toprak diyor, ağaç diyor zaten şiirlerinin ve türkülerinin çoğunda.
Evet, sanki benim sadık yerim kara topraktı.
Evet, o günlere de temas etmiş. Engelleri aşmış engeline rağmen, bu görme engeline rağmen. Dolayısıyla hani yüzyıllar öncesinden bugüne ışık tutan, şiirlerini hala severek dinlediğimiz, türkülerini severek dinlediğimiz çok önemli bir şair. Ruhu şad olsun diyoruz Aşık Veysel'in. Allah rahmet etsin, bu vesileyle tekrar kendisini anıyoruz.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
sizin
ederim.
Vesilenizle biz de tüm dinleyicilerimizle Büyük Ozan'ı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ama ben hep şunu söylüyorum. Sanatçılar hiçbir zaman ölmüyor. Hep
evet.
Ölümsüz gelir hepsi bana. Çünkü doğru. Onlar öldükten sonra bile hala nasıl şiirlerini okuyorsak, nasıl türkülerini seslendiriyor veya dinliyorsak o şarkılarda, o türkülerde, o şiirlerde hep yaşıyor. Bütün
evet.
Kıymetli ozanlarımız, sanatçılarımız gibi. Aşık Veysel'de ölümsüzlüğe uzanan çok kıymetli bir üstad. Kendisini saygıyla anıyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
verdiğiniz
ederim
bilgiler
sizinle.
İçin. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz bizlerle birlikteydi. Değerli hocamıza verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aşık Veysel'i saygıyla rahmetle andık. Şimdi müzik aramız var.
Hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç buyum. Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Sen de ben de aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Kimi dermiş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Nefsini öldür ölmeden. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Kardeşim, aynı yolcuyuz yoldaşım. Sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşım. Sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşım. Sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşım, sen yolcusun, ben baş mıyım?
Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı müzikle sonlandıracağız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sesleri.